huzur arayan topraklar. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programından merhaba. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye saatleri 10.29'u gösteriyor. Huzurlu bir gün dileyerek başlıyoruz programımıza. Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda Orta Doğu'da insancıl olarak nitelendirilen müdahaleler konumuz olacak. Afganistan'a ve Irak'a yapılan müdahaleleri değerlendireceğiz. Arap Halk Hareketleri sürecinde Libya'ya yapılan müdahaleyi uluslararası hukuk açısından ele alacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha söyleyelim. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda az önce de ifade ettik, bölgedeki müdahaleleri konuşacağız. İnsancıl müdahale kavramıyla bölgeye müdahalelerde öne çıkan kaygı ve nedenlerden söz edeceğiz. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Füsun Arsava'yla Birleşmiş Milletler'ce onaylanan ve geliştirilmeye çalışan yeni bir norm, egemenlik ve koruma sorumluluğunu değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli konuğumuz Profesör Doktor Funda Keskin Atay'la birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Keskin Atay'la Orta Doğu'daki müdahalelerin insancıl müdahale kapsamında yer alıp almayacağını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
İsterseniz insancıl müdahale kavramıyla başlayalım. Bunun için biraz geriye gidelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler'in kuruluşuyla yeniden şekillenen bir uluslararası sistem görüyoruz. Bu sistemde öncelikle güç kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda da devlet egemenliğine saygı ve karışmazlık ilkesi esas. Vatandaşlarını önlenebilir felaketlerden koruma sorumluluğu da bugün de olduğu gibi devletin uhdesinde. Birleşmiş Milletler şartında uluslararası kuvvet kullanımına iki durumda izin verildiğini görüyoruz. Bunlar meşru müdafaa ve uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edilmemesi. Evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirilmesiyle de kuvvet kullanımının olacağı şartın bir diğer başlığı. Bu nedenle yakın tarihte komşu devletlerde insan hakları ihlallerini sonlandırma amacıyla girişilen bazı girişimler 1971'de Hindistan'ın Doğu Pakistan'a, 1978-79 Vietnam'ın Kamboçya'ya ve 1979'da Tanzanya'nın Uganda'ya yaptığı müdahaleler uluslararası hukuk açısından meşru bulunmadı. Bugünkü deyimiyle insancıl müdahale olarak sayılmadı, değerlendirilmedi. Sayın Keskin Ata, 1970'lerden 90'lara kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi bu kavram ve o günlerden bugüne kadar da kavramın içeriğinin değiştiğini, üzerinde tartışmaların yoğunlaştığını biliyoruz. İnsancıl müdahale kavramına ve gelişimine değinelim. Uluslararası hukuk çerçevesinde hangi durumlarda müdahale edilir ve müdahale etme yetkisi hangi kuruma aittir, kuruluşa aittir?
Evet, teşekkür ederim. Tabii ki sizin de az önce özetlediğiniz gibi uluslararası hukuk açısından müdahale kararını verme yetkisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne aittir. Bunun gerekçelerinin neler olabileceği antlaşmada yazıyor zaten. Ve bunların içinde insancıl nedenler de bulunabilir. Sadece bununla sınırlı değil ama Güvenlik Konseyi müdahale kararını verirken insancıl nedenleri de bir gerekçe olarak gösterebilir ve bu şekilde karar verebilir. Tabii ki önemli olan burada insancıl müdahale açısından bunun dışındaki durumlar. Yani Güvenlik Konseyi karar vermediği zaman diğer devletlerin kendi başlarına ya da bir grup olarak ya da başka bir uluslararası örgüt çerçevesinde müdahale etme yetkisi var mı yok mu? Uluslararası hukukun bugünkü durumu bize böyle bir yetkinin olmadığını söylüyor.
Güvenlik Konseyi'nin yetkisi uluslararası güvenlik ve barışın sağlanması mı tam olarak, insancıl müdahale de açık olarak ifade edilmiş mi bu şartta?
Açık olarak ifade edilmemekte, fakat Güvenlik Konseyi'nin kararlarına baktığımız zaman, geçmişteki kararlarına baktığımız zaman insancıl nedenlerin de uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder bir nitelikte değerlendirildiğini görüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla açık olarak yazmamakla birlikte bu kapsam içinde kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Güvenlik Konseyi'nin almadığı kararlar nedeniyle bir devletin diğer bir devletin egemenlik hakkına müdahale etmesi, bu gerekçelerle müdahale etmesi insancıl müdahale kapsamında yer almıyor diyebilir miyiz?
Evet, elbette. Tabii ki asıl tartışmanın olduğu yer orası. Yani yoksa eğer böyle bir karar, diğer devletler müdahale edebilirler mi bu gerekçeyle? Buna çok tartışılmış 70'lerde sizin verdiğiniz örnekler var. Bunun dışında 90'larda da tartışıldığı
evet,
bir dönem var.
Evet, biraz sonra
var.
Konuşacağız.
Evet, yani o dönemde çeşitli kriterler geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani işte ayrıntıya gerek yok ama belli koşulları yerine getiriyorsa eğer, Güvenlik Konseyi kararı olmadan da işte bölgesel örgütler, NATO gibi örgütler de böyle bir müdahalede bulunabilirler diye bir yaklaşım var.
Biraz sonra Orta Doğu ölçeğinde bunları değerlendireceğiz. 1992'de Somali'ye, 1994'te Haiti'ye karşı gerçekleştirilen uluslararası silahlı müdahaleler, Birleşmiş Milletler kararıyla yapılan insancıl müdahaleler. İzin konusu Bosna ve Endonezya açısından tartışmalı olsa da bu iki ülkeyle Ruanda ve Arnavutluğa yönelik Birleşmiş Milletler destekli askeri operasyonlar ise ev sahibi ülkelerin rızasıyla gerçekleştirildi. 1991'de Irak'a, 1998-99'da Kosova'ya yönelik operasyonlar ise operasyonlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararının olmadığını görüyoruz. Ancak bu insancıl müdahaleler kınanmadı. Hatta Kosova müdahalesi çoğu kesimlerce etik olarak ve meşru olarak değerlendirildi. Programın başında insancıl müdahalelerin hukukileştirilmesi ve meşrulaştırılmasına yönelik Birleşmiş Milletler'in tutumunu değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Füsun Arsava telefon hattımızda. Merhaba Sayın Arsava.
Merhaba efendim, iyi günler diliyorum.
Teşekkür ederiz. 1999 sonrası Birleşmiş Milletler yönetimince insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız kalınmayacağına yönelik çok sayıda yorum yapıldı. Bu süreci Birleşmiş Milletler'in isteğiyle Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu'nun kurulması izledi. Komisyon 2001'de bir rapor yayınladı ve rapor içerisinde bir kavram ortaya çıktı. Egemenlik ve koruma sorumluluğu. Egemenlik ve koruma sorumluluğunun kapsamı ve ilkeleri nelerdir? Koruma sorumluluğu gelişmekte olan bir uluslararası hukuk normu olarak değerlendirilebilir mi Sayın Arsava?
Şimdi efendim egemenlik konseptinde, yaklaşımında önemli bir değişikliğin ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor. Biz egemenlik denince eskiden devletlerin sınırsız mutlak yetki kullanmasının söz konusu olduğunu anladık. Klasik uluslararası hukuk döneminde özellikle. Bu da bir zaman içinde sınırlı egemenlik yaklaşımına döndü. Bugün ise bu özellikle sizin altını çizdiğiniz koruma sorumluluğu yaklaşımı bağlamında egemenliğin vatandaşlara karşı bir sorumluluğu içerdiği şeklinde yorumlanmaktadır. Yani devletler vatandaşlarına karşı bir onları insan haklarını temin etmek, onları güvenliğini temin etme sorumluluğu altındadır. Eğer bu tabii temin edilemezse ne olur? İşte insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası camiada yer alan devletler müdahale edebilir mi sorusu tartışılmaya başlanmıştır. Ve işte egemenlik konseptinde ortaya çıkan değişiklik sonucunda bugün varılan nokta diyor ki uluslararası camia bir devlet kendi vatandaşlarına karşı insan haklarını teminde eğer gerekeni yapma durumunda değilse ikinci sırada uluslararası camianın sorumluluğu gündeme gelmektedir. Tabii bu bağlamda şunu söylememiz gerekiyor. Evet biz insan haklarını bugün evrensel bir konu olarak kabul ediyoruz. Yani ulusal bir konu olmaktan insan hakları çıkmıştır. Ve işte hangi nedenlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına istinaden bir takım müdahaleler yapılması mümkündür. Ama unutulmaması gereken bir husus var. İnsan hakları uluslararası hukukta tabii ki çok önemseniyor ama araç haline de getiriliyor. Bu insan haklarını bir araç haline getirilerek müdahale yapan devletlerin kendi çıkarları adına bu müdahaleleri yapmalarının önlenmesinin tabii ki yegane kriteri bu kararları yine Güvenlik Konseyi tarafından verilmesidir. Yani eğer bir devlet otoritesini kullanmak durumunda değilse insan haklarını temin etmek bakımından ülkesinde yahut da bunu temin etme konusunda iradesi yoksa o zaman biz o devleti etkin bir devlet olarak kabul etmek durumunda değiliz. Uluslararası camia bu konuda bir sorumluluk üstlenebilir. Ama bu sorumluluğun kullanılması yine Güvenlik Konseyi kararına istinad etmek durumundadır. Çünkü devletler bir yerde biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi sadece yasal savunma durumunda kuvvet kullanma durumundadır. Bunun dışında bir kuvvet kullanılması ancak Güvenlik Konseyi üzerinden gerçekleşebilir. Çünkü Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenlikten sorumlu organdır. Bu organ eğer uluslararası camianın o ülkede insan hakları temini bakımından yetki kullanması konusunda karar verirse o zaman işte biz koruma sorumluluğu adına bu müdahaleyi gerçekleştirebiliriz. Bunun en tipik örneğini biz ilk kez Libya müdahalesinde görüyoruz.
Teşekkür ederiz Sayın Füsun Ersavak katkılarınız için. Biraz sonra Libya'yı değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum efendim.
Estağfurullah, rica ederim.
Evet, Sayın Arsava bize koruma, egemenlik ve koruma sorumluluğunun kapsamından, ilkelerinden söz etti. Henüz koruma sorumluluğu uluslararası bir hukuk kuralı değil diyebilir miyiz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. İnsani müdahale kavramının yerine geçmiş yeni uluslararası bir norm mudur?
Evet, henüz uluslararası hukuk kuralı halinde değil elbette. Tabii ki 2001'deki rapordan sonra önemli gelişmeler oldu bu yönde. Birleşmiş Milletler zirvesinde, devlet başkanlarının katıldığı zirvede bir temel ilke olarak yer aldı. Ve Güvenlik Konseyi kararlarında da atıf yapılmaya başlanmış olan bir kavram. Fakat bir uluslararası hukuk kuralı mı? Bunu söylemek mümkün değil. Az önce Füsun Hoca'nın da belirttiği gibi Güvenlik Konseyi'nin yetkisine ek olarak böyle bir yetkiyi başka devletlere veren herhangi bir net hukuksal gelişme yok. Dolayısıyla da insani müdahale kavramının yerini evet alma yolunda ilerlemekte ama henüz tıpkı insani müdahalenin olmadığı gibi koruma sorumluluğu da bir hukuk kuralı değil.
Evet. Hukuki dayanakları henüz tam olarak oluşturulmamış mı demek gerekiyor? Evet. Böyle demek doğru olur mu senin keskin hatta?
Evet, aynen öyle.
Irak 1991 yılında Kuveyt'i işgal etti. Orta Doğu'ya geçtik. Evet. İşgal sonrasında kendi vatandaşlarına insan haklarına aykırı şekilde davrandığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiki devletlerce Irak'a müdahale edildi. Müdahale öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var. Son olarak 29 Kasım 1990 tarihli 678 sayılı kararda üye devletlere bölgede uluslararası barışın ve güvenliğin tekrar tesisi için gerekli bütün yollara başvurma izninin verildiğini görüyoruz bu kararda. Kararın arkasından da Irak'a karşı operasyon başladı kısa bir süre sonra. 1991 Irak müdahalesi insancıl müdahale olma özelliğini taşıyor denilebilir mi?
Pek denilemez. Çünkü buradaki müdahalenin dayanağı Kuveyt'in Irak tarafından işgal edilmiş olmasıydı. Ve Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin işgal edilmesine karşı onu kurtarmak için yapılmış olan bir müdahaleden söz ediyoruz. Zaten 678 sayılı karar da bu temeli gösteriyor. Yani çok net biçimde aslında o dönemdeki yorumlara da baktığımızda şunu görüyoruz ki bu müdahale, daha doğrusu bu işgal iki devlet arasında gerçekleşmiş olan çatışmalara mükemmel bir örnektir. Yani gerçi kuvvetli direnemedi, derhal işgal altına girdi ama iki devlet arasında gerçekleşmiş bir olaydır. Bu açıdan da insani müdahaleden ayrılıyor. Tabii ki Irak'ın işgal sırasında yapmış olduğu çok büyük ihlaller var. Kuveyt'te de var, daha önce kendi ülkesinde de var ama gerekçe bu değil. Yani insani müdahale olma özelliğini göstermiyor 1991'deki müdahale. Tamamıyla Kuveyt'i işgalden kurtarma amaçlı. Şu olsaydı, yani Kuveyt'i kurtardıktan sonra Irak'ta operasyon devam etseydi ve Saddam Hüseyin'in düşürülmesine doğru gitseydi, o zaman bunu söylemek mümkün olabilirdi oradaki gidişata göre. Fakat yani Kuveyt kurtarıldıktan sonra operasyon durdurulduğu için tamamıyla Kuveyt'le sınırlı ve çok fazla insancıl müdahale yönü olmayan bir operasyondur 91'deki müdahale.
Gerekçeleri içerisinde Kuzey Irak'ta Kürtlere yönelik yapılan insanlık ihlalleri, insan hakları ihlalleri yok muydu?
Yok, yok, hayır. O daha sonra 688 sayılı kararla gündeme gelmiştir. O da aslında insancıl yardımların ulaştırılması için uygulamaya konmuş olan.
Komşu ülkelerin sınırlarını açması, insancıl yardımların ulaştırılması.
Evet, evet. Yani asıl olarak uçuşa yasak bölge ilanı var orada.
Evet.
Fakat amaç insancıl yardımların ulaştırılmasıydı. Yani orada yapılan ihlallerin durdurulmasından çok insancıl yardımlar ulaştırılsın diye yapılmış olan bir karar, alınmış olan bir karardı o. Ve operasyonun temellerinden birisi değildir. Yani daha sonra operasyon sona erdikten sonra Irak içindeki ihlallerin durdurulabilmesi için, Kürtlere yönelik ihlallerin durdurulabilmesi için alınmış bir karardı. Zaten 687 ateşkes kararıdır. Yani ateşkes yürürlüğe girdikten sonra 688 bir sonraki karar. O yüzden operasyonla doğrudan doğruya alakalı değil. Operasyon kararında diyeyim en azından.
Peki bu müdahale aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan devletlerin egemenlik hakkına bir müdahale olmuyor mu? Birleşmiş Milletler'e bağlı iki devletin birbiriyle çatışması durumunda birini diğerine karşı korumak, çatışmayı önlemek şeklinde mi değerlendirmek gerekiyor alınan kararları?
Şimdi Güvenlik Konseyi'nin oradaki kararları açık bir biçimde Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiğini belirtmekte.
İşgal ve ilhak, evet.
Evet, tabii ilhak kararı da var ondan sonra. O sebeple de hani burada tam anlamıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda iki üye devlet arasındaki çatışmada bir tarafın saldırgan olduğu, yani ihlalci olduğu, ki o tarafta Irak'tır, diğer tarafın ise mağdur durumda olduğu, dolayısıyla da mağdurun yanında onu kurtarmak için yapılmış olan bir müdahalenin söz konusu olduğunu görüyoruz. O sebeple de zaten hani orada olabilecek başka ihlaller, başka sorunlar diyeyim, çok fazla ön plana çıkmıyor o süreçte. Tamamıyla Kuveyt'in kurtarılması üzerine odaklanmış bir operasyondur.
Evet, 11 Eylül'e geldiğimizde aslında insancıl müdahalenin içinde de bazı değişiklikleri görüyoruz. Terör ve onu izleyen gelişmeler müdahale, insancıl müdahale kavramını etkiledi. İnsan hakları bağlamında etnik temizlik, soykırım, insan hakları ihlallerinin yerini terörizm aldı ve evet, terörizm odaklı savunmalar ve bunun ortasına bu odağa yerleştiren insan hakları ihlalleri söz konusu oldu. Bu eylemlere destek veren yönetimlerin değiştirilmesi amaçlandı ve 11 Eylül'ü izleyen ilk müdahalede hemen Afganistan'a gerçekleştirilen operasyon. Afganistan'a yapılan müdahaleyi bu bağlamda değerlendirerek devam edelim Sayın Keskin Adı.
Evet, şimdi tabii Afganistan'a yapılan müdahale 11 Eylül saldırılarına dayandığı için oradaki temel sorun 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El-Kaide örgütüyle Afganistan yönetimi arasındaki ilişkiydi. El-Kaide'nin Afganistan'da yerleşmiş olması, burada destek görüyor olması ve yönetimle arasındaki yakın ilişki asıl olarak operasyonu getirdi. Burada tabii ABD'nin bir silahlı saldırıya uğradığı biçimindeki açıklaması var. Bunun uluslararası toplumda hukuksal olarak değil, daha çok hani bir gönül bağıyla, öyle bir destekle değerlendirildiğini, alındığını görüyoruz. Aslında hani silahlı saldırı mıdır değil midir, bu da çok tartışıldı daha sonra. Buradaki temel mesele de Afganistan'a yapılan müdahalenin temel dayanağı El-Kaide ile Afganistan devleti arasındaki bağlantıydı. Dolayısıyla hani orada da çok fazla insancıl bir durumdan söz etmek mümkün değil. Ve zaten Güvenlik Konseyi kararı da olamadığı için, alınamadığı için burada Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde temellendirilmiş bir müdahale de değildi.
NATO'nun Afganistan'da birlikleri var. Birleşmiş Milletler Barış Gücü de Afganistan'da görev yaptı mı bu süreçte?
Evet, fakat onun görev alanı çok daha farklıydı. Yani birkaç tane, daha doğrusu iki tane Birleşmiş Milletler yapısı oluştu orada. Bir tanesi daha böyle sosyal işte toplumu bilinçlendirme, dönüştürmeye yönelik bir operasyondu. O apayrı bir şeydi. Diğeri Türkiye'nin de katkıda bulunduğu NATO gücü ise Güvenlik Konseyi'nin ancak operasyonlardan sonra onay verdiği bir yapıdır, bir güçtür. Hani bu açıdan tabii ki onun, o gücün meşruiyetine dair bir soru işareti yok. Açık bir biçimde yetkilendirmeyle Afganistan'da bulunmakta.
Evet, Orta Doğu üzerinden devam ediyoruz. Kitle imha silahlarına sahip olması ve terörizm gerekçesiyle saldırıya uğrayan diğer bir ülkede Irak. 20 Mart 2003'te başlatıldı Irak operasyonu. Irak'a huzur getirme operasyonuydu bu. Yine Mayıs ayında, 2003'ün Mayıs ayında sonlandı. Bu saldırının Birleşmiş Milletler hukuk düzeninde neden olduğu tartışmalar ve sorunlar halen aslında sıcaklığını koruyan tartışmalar. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 42 ve 51. maddelerine dayanarak bu savaşın meşru olduğu meşru olduğu savunulabilir mi? Bir diğer bakış açısıyla baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2002 yılında ilan ettiği yeni ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olarak da görmek mümkün mü bu müdahaleyi?
İkinci sorudan başlayayım. Evet, elbette öyle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu yaklaşımında şöyle bir değişim gösterdi 2002'de. Dedi ki ben tehdidin büyüklüğüne bakarım. Tehdit büyükse bunun her an harekete geçebilecek, işte sonuç doğurabilecek bir tehdit olmasına gerek yok. Burada da terörizmin ve kitle imha silahlarının yarattığı tehdit böyle bir tehdit. Dolayısıyla da meşru savunma hakkının kapsamı içinde kalır biçiminde bir yorum yaptı Amerika Birleşik Devletleri ve müdahalesini de hani buna dayandırdı. Yani elbette ki bu meşru savunmanın çok aşırı geniş bir yorumu ve genel olarak uluslararası hukuk çalışanlar tarafından da diğer devletler tarafından da kabul gören bir tanımı değil. Bu kadar geniş meşru müdafaa tanımladığınız zaman yani herkes herkese müdahale edebilir. Çünkü sizin tehdit algılamanızla gerçek tehdit arasındaki bağı bu derece koparmak meşru savunmanın Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamındaki biçimine uygun değil. Ona çok ters bir yaklaşım. O yüzden de evet, ABD'nin o dönemdeki dış politikası paralel olarak geliştirilmiş. Fakat Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçevesinde meşruiyeti olmayan, yani olmadığı çok açık ve o zamandan beri açık bir biçimde söylenen bir müdahaledir.
Kitle imha silahlarının bulunduğuna dair Birleşmiş Milletler'in raporları da beklenmedi sanıyorum,
evet,
o süreçte.
Beklenmedi,
daha sonradan doğru. Raporlar açıklandı.
Ve olmadığına dair.
Ve olmadığına dair bir açıklama geldi. Bu nedenle de işgalin ya da müdahalenin gerekçeleri de oluşmamış oldu.
Evet.
Kamuoyunda evet. Böyle bir algı da var. Ama koruma sorumluluğunun Birleşmiş Milletler kararıyla ilk uygulandığı örnek Libya.
Evet.
Arap halk hareketlerinden sonra Libya'daki gelişmeler, sivil halka karşı gerçekleşen sistematik ve yaygın saldırılar Birleşmiş Milletler'ce insanlığa karşı suç gerekçesi olarak tanımlandı. Evet. Bir karar alındı, müdahale kararı alındı ve müdahale edildi.
Doğru.
Müdahale sürecini, karar ve müdahale sürecini değerlendirelim.
Böyle evet, şimdi tabii olay 2011 yılında Arap Baharı'nın sizin de söylediğiniz gibi Libya'da da başlamasıyla, orada da eylemlere dönüşmesiyle gördük. Burada tabii Libya'daki durumu biraz farklılaştıran şey, Kaddafi'nin orada ayaklananları terörist olarak adlandırıp hepsini yok edeceğini açıklaması oldu. Ve bu yönde de zaten girişimlere başladığı zaman sizin de belirttiğiniz insanlığa karşı suç olduğu belirlemesi gündeme geldi. Bu gerçekleşti. Bundan sonra da Güvenlik Konseyi'nin müdahale için izin verme kararı var. Burada red oyu yok, çekimser kalanlar var. İşte Rusya, Hindistan gibi kimi Birleşmiş Milletler üyesi devletler çekimser kalmayı tercih ettiler. Fakat işte 15 üyeden 9'unun yeterli oyunu alarak müdahaleye izin verilmesi yönünde karar çıktı Güvenlik Konseyi'nden. Ve burada da açıkça sivil halkın korunması için bunun yapıldığı söyleniyor. Zaten insanlığa karşı suç olduğu belirlemesi de bunun altyapısını hazırlayan bir belirleme. Ve NATO'ya bu görev verildi. Burada elbette bu tür müdahalelerin en büyük sorunu gündeme geliyor. Hava operasyonuyla sadece müdahale edildiği için, karada bir müdahale yapılamadığı için aslında bombardımanda tabii ki çok sivil de öldü. Yani aynı şeyi biz Kosova'da da gördük 1999'da. Havadan yapılan operasyon, bombardıman ayırt etmiyor elbette sivil midir, terörist midir, ayaklanan mıdır, bunları ayırt etme şansı yok. O sebeple de çok fazla sivilin de öldüğünü söylemek mümkün. İşin kara yönünü biraz hani muhalifler yapacaklardı. Onlar da kimi zaman daha başarılı, kimi zaman daha başarısız bir süreç yürüttüler. Fakat hani sonuçta elbette Kaddafi'nin ele geçirilip öldürülmesiyle oradaki çatışmada, daha doğrusu tabii Kaddafi ve muhaliflerle olan çatışma sona erdi. Yoksa Libya'da çatışma sona ermedi. Hala kimi etkilerini ve zaman zaman şiddet patlaması olduğunu görüyoruz.
Şu an iki başlı bir yönetim var. Aslında çatışmalar da devam ediyor. Libya'da durmadı. Bunu şu açıdan eleştirmek mümkün mü Sayın Keskin Ata? Böyle bir müdahale sonrası orada normalleşmenin ya da insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılarak normal bir düzenin kurulması, buna saygılı bir yönetimin gelmesi için de Birleşmiş Milletler'in bir görevi olduğunu egemenlik ve koruma yükümlülüğünde görüyoruz. Evet. Sorumluluğun tanımlamasında görüyoruz. Bunu yapmamış mı? Yapmamış demek mümkün mü?
Yapamadı diyelim daha çok. Çünkü böyle bir girişim elbette, hani Kosova'yı az önce örnek verdik. Burada da verebiliriz. Yani Kosova'da üstelik Güvenlik Konseyi onayı olmadığı halde daha sonra Birleşmiş Milletler'in hani devlet inşası rolünü üstlenen bir operasyonu, barış gücü var Kosova'da. Libya'da da olmalıydı elbette. Fakat böyle bir girişim bütün tarafların işbirliğini gerektiriyor. Yani çatışma devam ederken bir kere çatışmaların durması lazım. Ondan sonra burada asker güvenliği sağlamak için askeri unsurlar lazım. Ondan sonra işte devletin yasalarının, kamu kurumlarının, bütün yani devletin yerine getirdiği bütün işlevlerin yerine getirilmesini sağlayacak yeni bir yapı oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla sivillerin gitmesi lazım. Bu olanak Libya'da yok.
Evet, kısa bir parantez açıp diğer konuya geçmek istiyorum. Güvenlik Konseyi'nin karar vermemesi durumunda Birleşmiş Milletler insancıl müdahale kararını, insancıl müdahale alma kararını genel kurula götürebilir mi? Bir buna demin Hindistan'ın ve Rusya'nın Libya'ya çekincesi vardı dediniz. Açıklık getirelim isterseniz bunu.
Böyle bir imkan var gibi görünüyor. Yani ta 1950'de Kore müdahalesinden önce Genel Kurul'un Güvenlik Konseyi'nin yerine veto sebebiyle böyle bir karar alınabileceğini söyleyen bir karar var. Fakat burada bir veto olması lazım. Yani veto sebebiyle Güvenlik Konseyi'nin karar verememesi lazım. İki, tabii ki Genel Kurul 193 üyeli. 193 üyenin 3/2'sinin oyunu alabilmeniz lazım.
Gerekiyor, evet. İnsancıl müdahalelere eleştiri konularından biri de bu müdahalelerin aslında siyasi amaçlı olduğu yönünde. Libya'ya hemen müdahale yapılırken Darfur'a yapılmadı, evet. Suriye'ye yapılmadı. Son olarak isterseniz insancıl müdahaleler sonuçlarını da düşünürsek yerinde ve doğru olarak yapılmış müdahaleler midir ya da yapılmamış müdahaleler için neler söylenebilir? Son değerlendirmeleriniz bunlar olsun.
Evet, şimdi aslında hani gelip programın en sonunda en önemli eleştiri noktasına geldi. İnsani müdahalelere yönelik zaten en büyük eleştiri bu. Çok seçici olması. Yani ancak bu müdahaleyi yapmak isteyen bir devlet ya da devletler grubu olacak ki buna yönelik bir karar çıkabilsin. Yani bunun maliyetleri yüksek. Operasyonların maliyetleri yüksek. Her türlü maliyeti yüksek. O sebeple de çok seçici bir şekilde yapılabiliyor. Ve en önemli eleştiri de bu. Hukuk kuralı haline gelmesinin önündeki en önemli engelin de bu olduğunu söyleyebiliriz.
Halen insani değerler yerine ulusal çıkarlar üzerine yapılan politikalar belirliyor demek.
Kesinlikle, kesinlikle öyle.
Teşekkür ediyorum Sayın Funda Keskin Ata.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, bu programda insancıl müdahaleler, insani müdahaleler ve Orta Doğu'ya müdahaleler konusunu stüdyodaki konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Keskin Atay'la değerlendirdik. İnsancıl müdahaleler egemenlik ve koruma sorumluluğunu ise Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Füsun Arsav'a değerlendirdi. Süremiz de doldu. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Recep Özdem. Bir hafta sonra da Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Huzur Arayan Topraklar.